Ayrım 32, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 409. Henry Arslanyan. Amerikan Federal Narkotik Bürosu DEA'nın ajanı ve İtalya'daki kaçakçılık trafiğini yönlendiren Henry Arslanyan ile ilgili Uğur Mumcu'nun Papa, Mafya ve Ağaca adlı kitabının 274-278. Sayfalarında şu bilgiler yer alıyordu. 28 Temmuz 1977 günü American Drug Enforcement Administration ajanlarından Thomas J. Angioletti'nin Roma'da verdiği raporda Henry Aslan adından söz etmekteydi. Sonradan Henry Arslanyan olarak kaçakçılık dünyasında uluslararası ün kazanacak olan bu Suriyeli Ermeni, İtalya'nın Milano kentinde Via Olfredi 2 adresinde Stibam International şirketinin sahibi görünmekteydi. Roberto Calvi'nin Banco Ambrosiano'nun binasında çalışan Stibam, Calvi ile Arslanyan'ın sık sık görüşmelerine de sahne olmaktaydı. Ajan Angioletti'nin Arslanyan ile ilgili raporunda Giorgio Siviero adlı bir İtalyan kaçakçı ile Fahrettin Soysal ve Sevim Tüter adlı iki Türk kaçakçıdan daha söz edilmekteydi. İtalyan ajan üç Türk adı daha vermekteydi. Durmuş Çulha, adının İbrahim olduğunu bildirdiği 33 yaşlarında biri, bir de Gaziantep'li Sabri adlı bir kaçakçı. İbrahim ve Sabri'nin soyadları ajanca bilinmemektedir. Ajan 1942 Gaziantep doğumlu İsmet Çil ve 1925 doğumlu Mustafa Kısacık'ın da adlarından söz etmekte, bu adlara ilişkin kısa bilgiler vermektedir. İtalyan ajanın sözünü ettiği Fahrettin Soysal 1973 yılında Uğurlu ailesiyle birlikte aynı kaçakçılık suçundan İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mustafa Kısacık ise 12 Eylül 1980 tarihinden sonraki operasyonlar sırasında tutuklanmıştı. Ajanın sözünü ettiği İbrahim de büyük olasılıkla o tarihlerde 33 yaşlarında olan ve otellerde kalan İbrahim Telemen'dir. Ajan İbrahim'in İstanbul'da Riyad Oteli'nde kaldığını yazmaktadır. Henry Aslan ya da orijinal adıyla Henry Arslanyan'ın Türkiye'deki MİT'e dolayısıyla Eymür'e yakın silah kaçakçıları ile yakın ilişkisi olması ve Ağaca'ya Bulgaristan'da para yardımı yapan Ömer Mersan'ın Münih'le ilişkili olduğu şirketin Vardar şirketi olması ve Vardar şirketinin sahipleri Bekir ve Selami Gültaş kardeşlerin Abuzer Uğurlu'nun kaçakçı ortakları olmaları, Ağaca'nın Papa suikastinden önce bu şirketi telefonla araması Henry Arslanyan'ı oldukça ilginç kılıyordu. Trento'da silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından ötürü 18 yıl ağır hapse çarptırılan 70 yaşındaki Arslanyan, American Drug Enforcement Administration adlı kuruluşun ajanlarından biriydi. Arslanyan'ın ajanlığını kanıtlayan belge İtalyan parlamentosunda açıklanmıştı. İtalyan İçişleri Bakanlığı'nın 58.066 sayılı raporu Federal Narkotik Büro Örgütü Drug Enforcement Administration'ın Arslanyan'ı ajan olarak kullandığını da kanıtlamaktaydı. İtalyan ajan Arslanyan ile 5 Mayıs 1973 günü ilişki kurduğunu bildirmişti. Henry Aslan ya da Henry Arslanyan, uyuşturucu madde kaçakçıları ile istihbarat örgütlerinin iç içe olduklarını gösteren başka örnekti. Arslanyan'ın adı 10 Mayıs 1979 günü Yayladağ sınır kapısında yakalanan Henry Salah Adamson'un çantasındaki şifreli adlardan biriydi. Adamson 268-09-22 sayı ve 7 Şubat 1979 günlü bir ABD pasaportu taşımaktaydı. Amerikan pasaportu taşıyan bu Suriyeli yakalandıktan bir süre sonra cezaevinden kaçmış, izini kaybettirmeyi başarmıştı. Adamson'un defterinde Henry Aslan'ın karşısında 162-351 numarası yazmaktaydı. Bu Arslanyan'ın şifreli telefon numarasıydı. Listede Giuseppe Henry 34-42-320 diye bir şifre daha vardı. Suriyeli kaçakçının üzerinden çıkan 300'ü aşkın şifreli ad ve telefon numarası arasında Selami, HGI 3074, 80-5304 ve Vardar EKP, 705-310-89, Taksim 5334 şifresi de bulunmaktaydı. 1979 Mayıs ayında Henry Aslan ve Vardar şirketinin Türk kamuoyunca hiçbir önemi yoktu. Ancak Henry Aslan'ın Türkiye'deki silah kaçakçılarıyla yakın ilişkisi olması ve Ağca'ya Bulgaristan'da para yardımı yapan Ömer Mersan'ın Münih'teki bu Vardar şirketinde çalışması daha sonra önem kazanacak ve bu şirket ve kişi adlarının uluslararası kaçakçılığın birer zinciri olduğu anlaşılacaktı. Münih'teki Vardar Export şirketinin numaraları 0895 30 480 ve 530 489 ve 531 070'tir. Adamson Vardar şirketinin 531 070 olan numarasını 530 489 numarasında Selami HGI 3074 80-5304 olarak yazılmıştır. Telefon numarasındaki 5304 şifreli numara da vardır. Buradaki 80 Vardar şirketinin 089-530-480 numarasının son iki hanesi alınmıştır. Ağca'nın Papa suikastinden önce kaldığı otelden Vardar şirketini araması Ağca'nın kaçakçılarla olan ilişkisini göstermektedir. Suikast sonrasında üzerinde pek durulmayan bu ilişki bugün artık iyice gün ışığına çıkmıştır. Ağca'ya yurt dışında yardım eden Ömer Mersan, Abuzer Uğurdu'nun yakınıdır. Ömer Mersan'ın Münih'le ilişkili olduğu şirket Vardar şirketidir. Vardar şirketinin sahipleri Bekir ve Selami Gültaş kardeşler, Abuzer Uğurdu'nun kaçakçı ortaklarıdır. Ağca Papa suikastinden önce bu şirketi telefonla aramıştır. Gerek Vardar şirketi gerekse Henry Aslan'ın adları 1979 Mayıs'ında Yayladağ sınır kapısında yakalanan kaçakçı Adamson'un şifreli listesinde yer almıştır. Bunlar neyi gösterir? Bunlar çok uluslu kaçakçılık zincirinin halkalarını gösterir. Bu ilişki zinciri Ağca'nın çok uluslu kaçakçı örgütleriyle ilişkisini ortaya koymaktadır. Türk kaçakçıları ile İtalyan, Fransız ve Arap kaçakçılarını bir araya getiren Henry Aslan ya da Henry Aslanyan, serüvenlerini daha önce gördüğümüz banker Calvi'nin çok yakın bir dostudur. Calvi ile bazı sorunları olan banka üst yöneticisi Roberto Roseno, 27 Mayıs 1982 günü Aslanyan'ın Stibam şirketinin önünde İtalyan mafyasının ünlü gangsterinden Abruciati tarafından vurulmaktaydı. Hiç kuşkusuz bu bir rastlantıydı ama banker Calvi'nin İtalyan mafyasının önde gelen liderlerinden Carboni ile çok yakın dost olmaları pek rastlantı değildi. Bugüne kadar araştırılmayan, araştırılmış olsa bile kamuoyunda pek yansımayan Aslanya'nın Barcelona'dan Banco Ambrosiano aracılığı ile ödemeleridir. Bu ödemeler niçin özellikle Calvi'nin bankası aracılığı ile yapılıyordu? Bekir Çelenk ve Mehmet Cantaş'ın Aslanyan ile ne gibi ortak işleri bulunmaktaydı? Ağca suikastı öncesinde Mallorca'da ne arıyordu? Calvi ile Aslanyan'ın dostluklarının nedeni neydi? Niçin bu konular araştırılmıyordu? Henry Aslanyan'ın Milano'daki iş yerinde yapılan aramada Suriyeli kaçakçının İtalyan silah tüccarı Renato Gamba ve Gamba'nın yakın arkadaşları Giuseppe Alloni ve Broggi Azar ile ilişkilerini kanıtlayıcı bazı belgeler bulunmuştu. Renato Gamba'nın sürgünde bulunan İtalyan kraliyet ailesiyle yakınlığı bilinmekteydi. Aslanya'nın Calvi ile yakınlığı, Calvi'nin daha önce gördüğümüz gibi Vatikan'da Kardinal Mersinkus ile kurduğu iş ilişkileri, yine Calvi'nin P2 locası şefi Gelli ile olan yakınlığı ve ayrıca İtalya'daki sağ teröristlerin destekçilerinden Carboni ile olan karanlık ilişkileri birçok konuda kuşkular doğurmaktadır. Suikast öncesinde yer alan şu olaylar dikkat çekicidir. 14 Mart 1980 günü Celli'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada P2 locasının belgeleri ele geçer. Celli Calvi gibi ünlü adların yanında aralarında Simi Başkanı, General Santo Vito'nun bulunduğu sayılan 50'yi aşkın general ve amiral de gizli P2 locasının üyeleri olduğu anlaşılır. P2 locası paniğe kapılmış, loca şefi Celli yurt dışına kaçmıştır. Suikast girişiminin hemen öncesinde İtalyan Maliye Bakanı'nın Vatikan yetkilileri ile Calvi ile olan ilişkilerini bir an önce kesmeleri için bir görüşme yapması ilgi çekicidir. Calvi ile ilgili soruşturmaları yürüten Milano'nun genç yargıcı Alessandrini, Prima Lie adlı bir solcu örgüt tarafından öldürüldükten sonra yavaşlayan soruşturma yeniden başlamış ve Calvi'nin tutuklanması istemiyle dosya tamamlanmıştı. Papa'ya suikast girişimi gerek P2 locasının basılması, gerekse Calvin'in tutuklanmak üzere olduğu günlere rastlamıştır. Bir rastlantı mıdır, değil midir? Bu rastlantının önemi var mıdır, yok mudur? Konunun üzerinde durulmalı mıdır, durulmamalı mıdır? En azından bu sorulara açık ve net yanıtlar vermek gerekir. Bu soruların net ve açık yanıtlarını almak için hiç kimse bir araştırmaya girmiş değildir. Calvi, İsviçreli banker, Kuntz ve mafya lideri Carboni tarafından gizlice Londra'ya kaçırılmıştır. Celli'nin tutuklu bulunduğu İsviçre'den kaçırılmasında yine bu Albert Kuntz'un adı geçmiştir. Trento sorgu yargıçlığında sürdürülen soruşturmada P2 locası üyesi bazı kişilerin adlarının geçmesi soru işaretlerini daha da arttırmıştır. P2 Mason Lojası şefi Celli hakkındaki soruşturmayı yürüten Albay Rossi'nin intiharı, gizli servis şeflerinden Florio ve güvenlik görevlisi Ciferni'nin kuşkulu otomobil kazasında ölmeleri bu karanlık tabloyu daha da karartmıştır. Yargıç Doktor Mario Armato'nun General Della Chiesa'nın mafya tarafından öldürülmeleri, Calvi'nin ölümünden mafya lideri Carboni'nin sorumlu tutulmaları, Papa suikastı öncesinde köşeye sıkışan P2 locası ile gerek Vatikan gerekse mafya ile içli dışlı bulunan Calvi'nin tutuklanmak üzere olması mafyanın birçok olayda etkin olduğunu göstermektedir. Kaçakçılarla ilişkisi kanıtlanan Ağca'nın İtalyan mafyası ile doğrudan ya da dolayısıyla bir ilişkisi olamaz mı? Konuya bir de bu açıdan bakarsanız yine tam o günlerde Türk ve İtalyan mafyasının gerek Türkiye'de gerekse İtalya'da ele geçmekte olduğunu kolaylıkla saptarsınız. Trento davasını başlatan operasyon ayrıntılı biçimde incelediğimiz gibi 4 Mart 1981 günü Trieste Farnetti yol kavşağında aranan Oldsmobile marka aracın durdurulması ile başlatılmıştır. Ürdünlü kaçakçıların sorgulanması ile birlikte Türk ve İtalyan kaçakçıları başlarına neler gelebileceğini yeterince algılamışlardı. Bir yandan P2 locası ortaya çıkarılıyor, öte yandan mafya ile Vatikan arasında köprü görevi yapan Calvi için tutuklama kararı çıkarılıyor ve ucu aslan yana dayanan geniş bir operasyon başlatılıyordu. Bekir Çelenk'in, Mehmet Cantaş'ın adları işte bu operasyon sonunda ortaya çıkmıştı. Olayların kilit adamı Carlo Kofler'in tam soruşturmanın daha başında cezaevinde öldürülmüş olması, daha sonra sorgu yargıcı Palermo'nun siyasal partilere ve ünlü generallere kadar uzanan bir soruşturmaya girişmesi, Türk ve İtalyan kaçakçılarının karıştıkları olayların pek basit nitelikte olmadığını göstermekteydi. Doktor Palermo'nun Trento'daki ikinci davayı açacağı sırada hakkında açılan bir soruşturma ile devre dışı bırakılması da başlı başına önemli bir olay değil midir? Palermo'yu kimler niçin susturmaya çalışmaktaydı? Bu konular da araştırılmamıştır. Araştırılmadığı gibi olayların araştırılması önlenmiş, en azından geciktirilmiştir. Ağca İpekçi cinayetinden sonra yakalandığında Türk yeraltı dünyası ile olan ilişkisi hiç bilinmiyordu. Bu konuda yapılan yayınları da o günlerde kimse kulak vermek istemiyordu. Ağca'nın dün bilinmeyen ilişkileri bugün artık iyice bilinmektedir. Bu aşamada bilinmeyen Ağca'nın İtalya'da kurduğu ilişkilerdir. Ağca'nın Roma'daki Bulgar yetkilileri ile kaçakçılık konularında ilişkiye geçmesi doğaldır. Ancak Ağca'ya İtalya'da yardım eden, ona düzgün İtalyanca konuşan biri tarafından otellerde yer ayırtan İtalyanlar kimlerdir? Bu konu da araştırılmamış, kimse bu konuda elle tutulur somut bir belge sunamamıştır. Söz gelişi Ağca konusunda tek yönlü varsayımlarla yayın yapan Amerikalı yazarlar Mallorca adasına gidip bir tek inceleme bile yapmış değillerdir. Olay yalnızca varsayımlarla çözülmeye çalışılmıştır. Daha doğrusu bu konuda anti-Sovyet ya da anti-Amerikan yorumlar oluşturulmuştur. Bu çabalar gerçeğin bulunmasına yardımcı olmamış, tersine somut kanıtlara ulaşmayı engellemiştir. Oysa yapılması gereken soyut varsayımlarla ve peşin yargılarla yola çıkmak değil, kılı kırk yararcasına somut belge ve kanıtlar üzerinde çalışmaktır. Papa suikasti arkasında KGB bulunabilir mi? Buna kesin olarak evet ya da hayır biçiminde yanıt vermek olanaksızdır. Çünkü bu soruya verilecek yanıtlar için gerekli kanıtlara sahip değiliz. Bu kanıtlar Roma'da sorgu yargıcı Doktor Martella'nın elindedir. Amerikalı yazarlar Sterling ve Henze ile NBC televizyonu suikast girişiminin arkasında KGB'nin olduğuna kesinlikle inanmışlardı. Ya da olayı Ruslara yıkma senaryosunda rollerini sergiliyorlardı. Bir başka Amerikan televizyon şirketi olan ABC ise tam tersi kanıdadır. ABC'nin Papa suikastini ele alan programı olayda Bulgar parmağının olmadığı görüşünü savunmaktadır. Papa suikasti tıpkı Abdi İpekçi cinayeti gibi örgütlü suç kavramı içinde, suçu oluşturan yapı ve çevre içinde en küçük ayrıntı ve uzak olasılık ile araştırılabilir. Ben bu konu üzerinde yaptığım araştırmalarımda şimdiye kadar bunun tam tersi bir yol izlendiği sonucuna ulaşmış bulunuyorum. Ağaca Tunus'a geçmeden önce Münih'teki Vardar Ekspor şirketinin 089-534-480, 534-489 ve 531-070 numaralı telefonlarını arayarak bu şirkette çalışan Ömer Mersan ile görüşüyordu. Ömer Mersan, Abuzer Uğurdu'nun kardeşi Ahmet Uğurdu'nun yanında çalışıyordu. Almanya'ya yerleşen Mersan, Uğurdu ailesi ile ilişkisini hiç kesmiyordu. Uğurlu Metin Takma adıyla tanıdığı Ağaca'ya para gönderdiğini söylüyordu. Vardar şirketi sahipleri Selami ve Bekir Gültaş kardeşler Abuzer Uğurdu ile birlikte kaçakçılık yapıyorlardı. Trenta sorgu yargıcı Palermo tarafından tutuklanan Henry Aslanyan, Türk kaçakçı Mehmet Cantaş ile ilişkiliydi. Mehmet Cantaş ile Abuzer Uğurlu aynı davada silah kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanıyorlardı. Abuzer Uğurlu Mehmet Eymir'e son derece yakındı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Abuzer Uğurlu ile birlikte yargılanan ortağı Mehmet Cantaş aynı zamanda Bekir Çelenk ile ortaktı. Doğan Öz'ün katilini Eymür'ün adamları mı sakladı? Bu denli karışık ilişkilerin ardından gelin sizlere bir başka ilginç olay aktarayım. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığınca düzenlenen 29 Ocak 1981 gün ve 81 Taksim 7040 sayılı iddianamenin 592. sayfasında. Mustafa Pehlivanoğlu, Savcı Doğan Üz'ü öldürme olayına adı karışan Ülkücü Hüseyin Demirel'in Trento Yargıcı Doktor Palermo tarafından aranan Oflu İsmail lakabıyla tanınan İsmail Hacı Süleymanoğlu tarafından saklandığını söylüyordu. Oflu İsmail Mehmet Eymür'ün kankası ve Bulgaristan başta olmak üzere pek çok yerde beraber yiyip içtikleri biriydi. Öyle ki Eymür, Ağaca'nın papayı vurması olayını saptırmak amacıyla kaçakçı Oflu İsmail'den papa olayı ile ilgili bir duyum aldığını ve suikaste kullanılan silahın Kuzul Tugaylara ait olduğu şeklinde gerçek dışı açıklamalarda bile bulunabiliyordu. O zaman soralım, MİT'çi Eymür'ün kankası MİT'çi Oflu İsmail ne yapıyor? Savcı Doğan Öz'ün katilini saklıyor. Peki Oflu İsmail'in bunu Eymür'den habersiz yapması mümkün mü? Takdir sizin. Çatlı ve Oflu İsmail. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu askeri savcılığa verdiği ifadesinde Oflu İsmail ile ilgili bağlantılarını şöyle anlatıyordu. Ben cezaevinden firar etmeden önce Nevzat Bor bana İstanbul'daki Kayseri öğrenci yurdunun adresini verdi. Kayseri yurdunun başkanıyla temas kur. O seni Bulgaristan'a kaçırır dedi. Ben de Bulgaristan'da ne yapacağım tanıdığım hiç kimse yok dediğimde Hüseyin Demirel ile Oflu İsmail'in Bulgaristan'da olduğunu ve ticaret yaptıklarını söyledi. Tabii ben firar ettikten sonra İstanbul'a gidemedim. Kısa sürede yakalandım. Abdullah Çatlı Eymür'e bağlantılı çalışan kaçakçı Oflu İsmail ile ilişkilerini sıkılaştırırken Doğu'nun başbuğu olarak tanımlanan Yılma Durağ'ın Oflu İsmail'den silah aldığını Çayırovalı Osman ya da namı diğer Osman İmamoğlu şu sözleriyle açıklıyordu. 1979 yılında Yılma Durak isimli şahısla Aksaray Kilim Pastanesi'nde buluşup konuştuk. Yılma Durağ'ın teklifi üzerine ülkücü kesime silah satmaya başladım. Soner Yalçın, Çatlı, Oflu İsmail ya da bilinen ismiyle İsmail Hacı Süleymanoğlu ve Çayırovalı Osman birlikteliği ile ilgili Oflu ve Çayırovalı Osman başlığı altında şunları yazıyordu. Abdullah Çatlı'nın yer altının bir diğer ünlü ismi Oflu İsmail ile tanışmasını Ökkeş Çok Uçkun ve Gabriel Aktürk sağladı. Ülkücü Ali Yurtaslan İstanbul'da MHP'nin en önemli isimlerinden Mustafa Yerkaya'nın Abdullah Çatlı'yla sıkı ilişkisinden bahsederek şöyle diyordu. İstanbul Teşkilatı'nın başkanlığını yapmış olan Mustafa Verkaya Bulgaristan'a, Varna'ya gitti. Amacı kaçakçılık şebekeleriyle ilişki kurmak, silah nakli sağlamaktı. Verkaya bu ilişki sayesinde kaçakçıların Türkiye temsilcisi olmak istiyordu. Gelen silahlar MHP ve ÜGD'ye aktarılacaktı. Oflu İsmail'in bir eli İtalyan yeraltı dünyasının içindeydi. Zaten bu nedenle İtalyan savcılar hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartmışlardı. Oflu İsmail Interpol tarafından aranıyordu. Tüm bu özelliklerine rağmen Oflu İsmail Bulgarların Türkiye'de en güvendikleri isimdi. Oflu İsmail ülkücülerin de oldukça güvendiği bir isimdi. MHP'ye yüklü miktarda para yardımı yapardı. Ayrıca kaçak ülkücülere de yurt dışına çıkışlarında yardım ederdi. Örneğin savcı Doğan Öz'ü öldürdüğü gerekçesiyle aranan ülkücü Hüseyin Demirel'in Bulgaristan'a kaçmasını Oflu İsmail sağlamıştı. Ülkücü Hüseyin Demirel'in Bulgaristan'daki giderlerini de yine Oflu İsmail karşılamıştı. Yalçın, Çatlı'nın diğer kaçakçılardan Abuzer Uğurlu ve Yalçın Özbey'le olan ilişkilerini de şöyle anlatıyordu. Abuzer Uğurlu kendi sistemi olan bir kaçakçıydı. Hücreler halinde çalışırdı. Bir hücre diğerini tanımazdı. Zaten bu nedenle Abuzer Uğurlu'nun kaçakçılık yaptığı kolay kolay tespit edilemiyordu. Abuzer Uğurlu adını en çok 1988 Eylül'ünde Hollanda'da ele geçirilen 99 kilo eroinle duyurdu. O günlerde hakkında gıyabi tutukluluk kararı olan Uğurlu, 12 Eylül öncesinin silah ve uyuşturucu kaçakçılığının önde gelen isimlerindendi. Uzun süre Bulgaristan'da yaşadı ve ünlü Kintex firmasıyla işbirliği yaptı. Can Dündar ve Celal Kazdağlı Ergenekon adlı kitaplarında Abuzer Uğurlu'nun MİT elemanı olduğunu şöyle açıklıyorlardı. MİT Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Eymür, nice yıllar sonra müsteşarına yazdığı bir mektupta aynen şöyle diyordu. Bugün bütün dünyanın adından bahsettiği Abuzer Uğurlu, 1974-1979 yılları arasında Yıldırım Takma adıyla teşkilatımızca kullanılmıştır. Eymür Uğurlu'nun daha sonra hasım servisin hizmetine geçtiğini ve İpekçi cinayeti, Bahçeli Evler katliamı gibi provokatif operasyonlarda rol oynadığını belirtiyordu. Oysa en cahil insan bile şunu bilir, bir istihbarat teşkilatı başka bir istihbarat teşkilatına asla kendi elemanını vermez, veremez. O eleman anında katledileceğini bilir. İstihbarat örgütleri, futbol kulüpleri mi ki eleman transferi yapsın? Eymür'ün açıklaması bu cinayet ve katliamlardaki teşkilatın parmak izlerini silmek için minareye kılıf mazeretiydi. Neyse biz Abuzer Uğurlu ve Çatlı ilişkisine kaldığı yerden devam edelim. Abuzer Uğurlu hemşerilerine çok bağlıydı. Yeraltı dünyasında hemşerilik, etnik kimlik ve mezhepçilik hep önemli olmuştur. Karadeniz mafyası ve Kürt mafyası gibi. Abuzer Uğurlu, Malatya Pötürgeli'ydi. Abdullah Çatlı'nın İstanbul'da tanıdığı Fen Fakültesi öğrencisi Mehmet Şener de Pötürgeli'ydi. Mehmet Şener, Abuzer Uğurlu sayesinde Milliyet Gazetesi'nin yanındaki İnan İşhanı'nın kahve ocağını işletiyordu. Hem para kazanıyor hem de okuyordu. Abdullah Çatlı'nın Malatyalı çok arkadaşı vardı. Yavru diye isim taktığı ve Malatyalı ülkücülerin lideri Oral Çelik ve Oral Çelik'in emrindeki Mehmet Ali Ağaca, Mehmet Şener. Mehmet Ali Ağaca da hemşerisi Abuzer Uğurlu sayesinde harçlığını köşe başlarında kaçak Marlboro satarak sağlıyordu. Ve daha Çatlı İstanbul'a gelmeden önce Abuzer Uğurlu ile birlikte çalışmakta olan başka bir ülkücü Malatyalı Yalçın Özbey. Çatlı ve Çelik'in yeraltı dünyasıyla köprülerini kuran önemli isimlerden biri de Yalçın Özbey'di. Özbey 1955 Malatya doğumlu bir ülkücüydü ve Abuzer Uğurlu ile çok yakın ilişki içindeydi. Abdullah Çatlı Abuzer Uğurlu'yu Malatyalı ülküdaşları sayesinde tanıdı. Kendisi gibi kaçak olan ve Malatya'da bir öğretmeni öldürmek suçuyla aranan Oral Çelik ile Abuzer Uğurlu'nun Mecidiyeköy ve Karaköy'deki bürolarına sık sık gelip gitmeye başladılar. Abdullah Çatlı ile Oral Çelik yıllarca sürecek arkadaşlıklarının temelini bu kaçak günlerde attılar.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 419.